Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle yine ticari hayatla ilgili bir ayrı sorular geldi. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Bir kardeşimiz, hocam diyor, vadeli alımlarda vadeden dolayı borçtaki artışı, kredilerde vadeli ödemeden kaynaklanan artışla aynı kabul edebilir miyiz? Bu durum özellikle araç ve ev alımlarında olmaktadır diye sormuş. Şimdi vadeli alım derken mesela bir arabayı peşin olursa 40 bin liraya alma imkanımız var. Fakat acentası bunu ben 12 ay taksit yapabilirim diyor. Fiyata da 44 bin lira diyor mesela. 44 bin lira fiyat koyuyor. 12 ay taksit yapabilirim diyor. Peşini alırsan 40 bin lira, 12 ay taksit olursa 44 bin lira demiş acentanın kendisi. Caiz tabii ki. Tercih bize bağlı. Eğer peşini alamıyorsak 44 bin lira 12 ay taksite bölünür. Aydan aya ödemiş oluruz. Ve 4 bin lira da vade farkı olarak ödenmiş olur. Mesela bu caiz olur. Dolayısıyla bunu biz efendim bu 40 bin lirayı bankadan, faizli bankadan alsaydık 4 bin lira faiz ödeyecektik. Dolayısıyla orada faiz olurken acentanın kendi imkanlarıyla faizli krediye falan hiç girmeden 12 ay taksitle bir malını satmasındaki farkın faizden ne farkı var diye soruyor kardeşimiz. Bunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de şöyle verilmiş. Mesela ve halallahu bi'a ve harrama riba. Allah bey'i, alışverişi, yani İslam'ın meşru kıldığı malların alım satımını helal kıldı ve harrama riba, fakat faiz kapsamına gireni haram kıldı. Miktarlar aynı olsa bile. Şimdi kat edilirse 40 bin lirayı bankadan aldık, 4 bin lira faiz var yıllık mesela. Oraya 44 bin lira olarak ödeyeceğiz. Veya acentası 40 bin lira peşin olan fiyatı biz ödeyemeyince 12 ay taksit olabilir ama fiyat 44 bin lira dedi. Acentaya 44 bin lira ödedik. Neyin bedeli olarak? Aracın bedeli olarak toplam 44 bin lira. 44 bin liraya bir araba aldık yani. İslam'a göre meşru bir ürün aldık. Fakat banka faizi kredisi devreye girince oradan mücerret olarak para alıyoruz. 40 bin lira çekiyoruz bankadan. 44 bin lira geri ödeyeceğiz. Ondan sonra bu parayla gelip arabayı alıyoruz. Ama banka başka, arabanın satıcısı başka. Arabanın acentası başka bir kurum, banka başka bir kurum. Birinden biz parayı aldık, o konu kapandı, bitti. 40 bin lira cebimizde, 4 bin lira faiz eklenip ödenecek. Bu konu amel defterine işlendi. Ondan sonra bu 40 bin lirayı biz ister gider bir borcumuza yatırırız, ister araba almaktan vazgeçeriz, gider bir arsa alırız mesela. Veya gider ticaret yapıyorsak emtia alırız, ticaret malı alırız bu parayla. Bize bağlı yani. Biz faizle bir kredi çektik, cebimizde duruyor. Ondan sonrası bunu arabada kullanmamız, arsa alımında kullanmamız bizim meselemiz. Hangine karar, o sonucu değiştirmiyor. Nakit para aldık. Geri nakit ödeyeceğiz ama ziyadesiyle ödeyeceğiz. Arada bey akdi yok. İşte ayet-i kerime ve harallahu bey'a. Bey akdi varsa ona eklenecek kar faiz sayılmaz. Allah onu helal kıldı buyruluyor. O yüzden kitabülü büyü'u diye fıkıh kaynaklarından herhangi birini açarsak alışveriş bahsi diye bir bahis vardır. Orada hep meşru olan, İslam'a göre alım satım meşru olan ürünlerin alım satımı ile ilgili hükümler açıklanır. Bir kitab-ı sarf vardır başlık olarak. Orada sarraflıkla ilgili altın ve gümüş satışlarıyla alakalı birçok örnekler yer alır. Öbür taraftan kitab-ı riba vardır mesela. Yalnız faiz konusu orada açıklanır. Mesela kitab-ı sarfta ilginç örnekler var. Şöyle diyor. Mesela bir o dönemde çok önemli olan, herkes almaya çalıştığı kılıç kabzasıyla falan kılıç satın alacak birisi diyor örnekte. Kılıcın kabzasında da diyelim 50 gram altın kullanılmış. Yani küflenmesin falan diye. İşte cengaverlerin bir de kahramanlık şeyi de oluyor biraz. Gösteriş de oluyor. Tarihi antika da oluyor daha doğrusu. Antikalık amacıyla kılıcın efendim kınına ve şeylerine takıldığı yerlere süslemeler yapılıyor. Altın kullanılıyor yani. Şimdi o Kitab-ı Sarf bahsindeki örnekte diyor ki böyle bir kılıcı satarken satış fiyatı diyelim bilfarz 100 gram altın değerindeyse 50 gram altın fiilen kullanılmış zaten. Onun süs kısımlarında 50 gram altın kullanılmış. Bunu satın alacağınız yer söylüyor. Zaten 50 gram altın var diyor. Bunu kayda da geçmiş belki. Şimdi o şeyde diyor ki Kitab-ı Sarf bahsinde 50 gram altın kadar peşin para verilmeden bu kılıç satın alınamaz diyor. Altın kısmı peşin ödenecek, geri kalan kısmı vadeli olabilir diyor. Geri kalan kısmı nedir? Kılıç kısmı, diğer şeyleri, kısımları vadeli emtiaya müsait. Ama altın kısmı müsait değil diye değerlendirilmiş. Bu şey için de geçerli. Mesela şöyle diyelim. Bir yüzük alacak bir kardeşimiz altın yüzük diyelim. Ama altın yüzüğe çok kıymetli taş, 2-3 tane taş konmuş. Çok değerli taşlar. Bakıyorsunuz bu yüzükte kullanılan altın miktarı 30 gram. 150 lira ne eder? 3000 lira eder. 110 liradan işte 3200 lira, 3100 lira eder diyelim toplam. Bugünkü altın fiyatına göre. Altın kısmı o kadar eder. Ama taş kısmı bakıyorsunuz yerine göre onun iki katı 60 gram altın tutarında. Yani aldı 7000 lira belki tutarında taş kullanılmış yüzükte. Şimdi 6000 liralık taş efendim 3000 liralık veya 3100 liralık da altın kısmı var 9000 küsür lira. 9000 lira fiyat konmuş yüzüğe. Şimdi bunu biz altın kısmını peşin ödeyerek 3000 lira ödeyerek alabiliriz. Çünkü taş kısmı Kitab-ı Sarf'a girmiyor. Faiz kısmına dahil olmuyor yani. O 6000 liralık kısmı vade yapsak 3 taksit, 12 taksit yapsa mesela sarraf caiz olur. O kısmı kredi kartıyla da satabilir mesela. Yani altın kısmını peşin almak şartıyla biraz önce sözünü ettiğimiz 6000 lira değerindeki taş kısmını vadeliye müsait olduğu için kredi kartıyla da almak satmak caiz olur. Yani buna benzer detayları da sarraf kardeşlerimizin not alması lazım. Bunlar çok fazla yekün teşkil eden konular değil. Yani biz sarrafın uyması gereken kurallar işte 8, 10, 12 madde toplanabilir. Bir sayfaya sığar yani. Maddeler halinde yazarsanız. Hazreti Ömer'in genelgesinde ifade ettiği gibi hani la yebi'a fi sükuna illa mettefeka fiddin genelgesinde olduğu gibi Hazreti Ömer'in bizim çarşı ve pazarlarımızda esnaf ve tüccar kendilerini ilgilendiren fıkhi hükümleri öğrenmeden emirleri, yasakları, helalları, haramları öğrenmeden alışveriş yapmasın demiş Hazreti Ömer. Önce öğrensin kendisini ilgilendiren konuları ondan sonra ticaret yapsın şeklinde valilere bütün esnaf ve tüccara bunu duyurun demiş. Ve bunlar olmuş. Ve bu arada mesela Nur suresini yine Hazreti Ömer'in de var. Hazreti Ayşe'nin de böyle bir tavsiyesi var. Nur suresi özellikle hanımlar, hanım grupları demiş. Hanım cemaatleri Nur suresini baştan sona demiş. Oradaki emirleri, yasakları, hükümleri, kadınların iffetleriyle alakalı olan konuları hanımların su gibi takip etmesi, ezberlemesi ve bunları hazmetmesi gerekir demiş Hazreti Ömer. Hazreti Ayşe de aynı şeyi söylemiş. Özellikle hanımlara demiş. Hanım kızlara önce Nur suresini baştan sona demiş. Ezberletilsin, hazmedilsin. Oradaki emirleri, yasakları, helalları, haramları mümine kadınlar demiş. Kızlarımız öğrensinler demiş Hazreti Ayşe validemiz. Hazreti Ömer de bunu genelge halinde valilerine de duyurmuş. İşte günümüzde acaba buna ne derece dikkat ediyoruz? Mesela İmam Hatip liselerinde, kız İmam Hatiplerinde falan özellikle Nur suresi şöyle baştan sona hangi konuları içeriyor, neler var orada? Belli bir sınıfta veya belli bir program dahilinde bunların hazmedilmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim kurslarında hakeza, kız Kur'an-ı Kerim kurslarımızda hemen Nur suresine başlayıp paket programı olarak. Acaba ne var burada? Hatta kaç tane ayın durağı var bir bakılsa. Ayın duraklarından hareket edilerek bölümler meydana getirilse ne güzel bir program ortaya çıkar. İnşallah böyle bir tefsir çalışmamız var. Ayın durakları esasına göre başlıklar meydana getirerek şu anda bitmiş durumda elhamdülillah. Çok yakın zamanda son rütuşları yapıyoruz. Orada bunlar yerini almış olacak. Başka bir kardeşimiz, katılım bankalarında diyor taksitlerin geciktirilmesinden alınan gecikme farkı alınacağı şartı akde tesiri ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir diye sormuş. Şimdi günümüzde bildiğimiz gibi faizli bankalar borcunuzu ödeyemezseniz temerrüt faizde bir faiz ekliyor. Yüksek bir faiz oluyor bu tabii ki. Kredi kartı borçlarını aynı şekilde gününde ödemezseniz kredi kartı borcunuzu hemen üzerine temerrüt faizi ilave edilmeye başlanıyor. İşte 2-3 üst üste ödeyemediğinizde hepsi muacele halede gelebiliyor. Ondan sonra üst üste eklenen faizler bir anda o borcu katlayabiliyor faizli bankalarda. Şimdi faizsiz bankalar dediğimiz katılım bankaları borçlarını ödemeyenlere ya da ödeyemeyenlere hiçbir şey eklemezse bu defa kurban olarak seçilebiliyor. Nasıl olsa bir şey eklenmiyor diye ihmalcilerin sayısı artıyor. Ve gününde borçlar ödenmemeye başlanıyor. Tabii ki bu bankaları sıkıntıya sokar. O yüzden onlar da bir şeyler eklemek zorunda kaldılar. İşte bir ara dövize çevirdiler mesela. Türk lirası bazındaki ödenemeyen, temerrüde uğrayan borçları dövize çevirerek dolar veya euro üzerinden tahsilat yoluna gittiler. Hiç değilse kaybını önlemek amacıyla. Böyle bir hak gerçekten var. Mesela sizin diyelim 3 ay sonra ödenmek üzere 10 bin lira borcunuz var. 3 ay sonraki dönemde ödeyemiyorsanız bunu başka cins paraya, o günkü kur üzerinde olmak şartıyla çevirmek caiz olabilir. Aynı günün kur üzerinden bir para borcumuzu başka bir para borcuna çevirmek caiz olur. Çünkü buna Peygamber Efendimiz de şu şekilde sahabelerin sorularına cevaz vermiş. Sahabelerden biri bir hayvan, bir deve satın alıyormuş. Kısaca 6 lira üzerine anlaşmışlar. Fakat sahabenin o miktarda altın parası çıkışmamış, gümüş paralar varmış. Dolayısıyla yetmeyen parasını, borcunu gümüş parayla ödemek istemiş. Değişik bir para birimiyle. Şimdi hesap neye göre yapılacak? Allah Resulü ne sorulmuş bu konu? O andaki kur üzerinden diyelim bugünkü ifadesiyle altın lira ne kadar gümüş lira ediyorsa, dirhem ediyorsa o miktarda denkleştirerek başka cins parayla ödeyebilirsiniz. Faize girmez buyurmuş Peygamberimiz. İşte buna dayanarak bir kimsenin bu şekilde geciktirilmiş olan taksitlerini başka çeşit paraya çevirme imkanı var. Önceleri bunu bazı katılım bankaları yaptılar. Fakat şimdi ondan da vazgeçilerek biz de ilave yapalım. Zamanında ödenemeyen borçlara, temerrüde uğrayan alacaklara diye ilaveler yapmaya başladılar. Neler ilave edilebilir diye incelendiği zaman karşımıza şunlar çıkıyor. Bir defa enflasyon farkı eklenebilir bildiğimiz gibi. Buna faize girmez ve meşrudur diyoruz. Yani yıllık bir yıl gecikmeli alındığı 100 bin lira alacak var. Bir yıl gecikmeli olarak alınabilecek duruma geldiğini kabul edelim. Şu anda %8-8,5 enflasyon var tefe tüfeye göre. Paranın değer kaybı yani. Bir defa buna %8 bin lira ekleme hakkımız var. Değer kaybını karşılayacak şekilde. Bu arada hukuk bürosu takibat yapmışsa, protesto masrafları, icra masrafı falan yapıldıysa, dolayısıyla 3 bin lira diyelim icra masrafı yapılmış. Bunu ekledik. 111 bin lira yükseldi. Avukata 5 bin lira bürosuna diyelim ödeme yapılmış. %16 oldu bakınız. %16. Fakat şeylere bakıyorsunuz bir yıllık %25-%30 ekliyorlar faizli bankalar. Yine düşük kalıyor. Bu sefer cezai şart olarak biraz daha ekleyelim %3-5 üzerine %20 olsun bari falan dediğiniz zaman %14, %15, %20'ye çıkmış olabiliyor bir yıl sonraki ödemede. Bu sefer o fazlalık kısmı işte cezai şart denilen kısmı faize artık çok yaklaştığı ya da girdiği düşünüldüğü için bu kısım kar havuzuna ilave edilmemelidir dedik. Yani birçok toplantıda bunlar müzakere edildi. Enflasyon farkı eklenebilir, icra masrafları eklenebilir makbuz karşılığı olanlar, avukatlık ücreti ya da hukuk bürosunun sabit o olayla ilgili ne kadarsa masrafı bunlar ilave edilebilir. Onun üzerinde ilave yapılırsa ki buna cezai şart deniyor. Bu fazlalık oraya para yatıranlara dağıtılan kâra eklenmemeli. Ve bu ayrı bir havuzda, hayır havuzu deniyor ona. Yardım fonu da denebilir. O yardım fonuna aktarılıyor ve oradan işte öğrencilere burs olarak veya başka hayır işlerine sarf ediliyor. Şu anda katılım bankalarının hemen hemen her birinin bir yardım hayır havuzu var. Kendi bünyelerine fon var yani hayır fonu. Oraya aktarıyorlar bu gibi fazlalıkları. Para yatıranların karına eklemiyorlar faiz şüphesi olduğu için. Yani bu fazlalığı bu anlamda değerlendirme imkanı oluyor. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, bir ticarethane kar etmeden ayakta durabilir mi? Yani hiç kar etmeden bir ticarethane niye ayakta dursun ya da ticaret yapmayacaksa ona niye ticarethane diyelim? Tabii ki kar edemeyebilir belli dönemlerde. Ama ticaret yapmaktan amaç alış fiyatının ya da maliyetinin üzerine kar ekleyerek malı satabilmektir. O zaman ticaret ortaya çıkar ve kar birikimi söz konusu olur. Böyle değilse biz hayra sanat mı yapıyoruz yani? Ticarethanemiz var. Malı alıyoruz hiç karsız. Ya da masraf kadar diyelim. Sadece personel masrafı kadar ekliyoruz. Hiç arttırmadan topluma hizmet olsun diyoruz. Yok böyle bir ticaret. Yani ticaret anlayışında piyasanın kaldıracağı, götüreceği kadar kar eklenir. Dolayısıyla ticaret erbabı sermayesini büyütmeyi hedefler. Çünkü zarar ihtimali de vardır. İşlerin kötü gitme durumuna göre açığı kapatması da gerekebilecektir. Dolayısıyla kar etmeye, bir şeyler arttırmaya çalışır. Artırdığıyla da ilave bir şeyler almaya çalışır. Evini yeniler, arsa alır, yeni ev yaptırır yerine ihtiyaç varsa oğluna, kızına. Yatırımlar yapar falan mesela. Karı arttırmayı. O yüzden karsız ticaret diye bir ticaret yok. Yani karza sen ödünç para kurumu işletilecekse o ticaret sayılmaz bildiğimiz gibi. Yani Osmanlı döneminde para vakıfları olmuş mesela. Orada karzasen havuzları da var. Ödünç verme. Çok sıkışan tüccara ödünç para veriliyor. Veriliyor ama muhakkak ya kefil isteniyor veya rehin, ipotek isteniyor. Sağlama bağlamak için. Geri dönmezse onun karşılığı olan mala el konarak veya kefilden istenerek paranın geri dönüşü sağlanıyor. Karzasen havuzu zayıflamasın, batmasın diye. Bunun tedbirleri alınmış. Orada var doğrusu. Murabaha yolu ve para kullandırma var Osmanlı döneminde yine. Para vakıflarından. Mesela hazine bile, yani askeriye bile Osmanlı döneminde büyük paralar kullanmış para vakıflarından. Şöyle olmuş. Mesela askeriye savaşa karar veriyor diyelim. Devlet İstanbul'da diyelim 1000 tane ata ihtiyaç var acilen savaş atına. Bunlar pahalı hayvanlar. Askerin yetiştirdikleri yanında yeterli olmuyor. Dışarıda hayvan yetiştiriciliği yapan, atları eğiten çiftlikler de varmış şahısların, firmaların. Bunlar atları tabii yetiştirip satıyorlar. İşte bu şekil 1000 tane atı diyelim seçtiniz savaş atı olarak. Bunların efendim değeri nedir? 10 bin altın lira lazım mesela. Bunları satın alabilmek için. 10 bin lira altın lira askerin elinde hazır değil. Savaş şartları içinde böyle bir para imkanı o an için kalmamış. Para vakfına geliyor böyle böyle filanca yerde 1000 tane ayırdığımız at var. Bunların fiyatı biz konuştuk. 10 şu kadar 10 bin altın lira ihtiyaç var. Siz 10 bin altın lirayı ödeyin bu çiftlik sahibine. Peşin parayla bu atları alın. bir yıl sonraki bütçeden ödenmek üzere bize devredin. İşte Murat Bahan'ın ta kendisi. Dolayısıyla 10 bin liraya satın alın bu atlar üzerine kar ekleniyor. %15-20 doların %10 eklense dolayısıyla 11.500 altın lira gibi %15 eklendiyse 11.500 altın liraya devir yapılıyor askeriye. Sözleşmeler imzalanıyor. Bir yıl sonraki bütçeden para vakfına 11.500 altın lira ödenmiş olacak. Ödenince 10.000 altın lirası ana para havuza dönüyor. 1500 altın lirası da vakfın hayır cihetine sarf edilmek üzere alıkonuluyor. İşte vakfın personel masraflarına, vakıf bir medresenin vakfıysa medrese öğrencilerin masraflarına, eğer cami vakfıysa caminin giderlerine sarf edilmek, işte imam, hatip, kayım gibi kişilerin yıllık maaşlarına, ücretlerine harcanmak üzere ayırt ediliyor. İşte bu şekilde Osmanlı İmparatorluğu döneminde aslında faizsiz bankacılık diyebileceğimiz muameller para vakıfları ile yürütülmüş. Ve bununla ilgili çok kayıtlar var. Çok siciller var Osmanlı Devleti arşivlerinde. Osmanlı Devleti'nden gelen günümüz arşivlerinde. Bunlar üzerinde yeni yeni araştırmalar kardeşlerimiz yapıyorlar ama daha çok yapılacak araştırmalar var. Yani Osmanlı Devleti müthiş bir ekonomik sistem ortaya koymuş. Ve vakıflar yoluyla çok büyük bir vakıf medeniyeti ortaya çıkarmış ve bunların biz henüz tamamını inceleyebilmiş, bütününe vakıf olmuş da değiliz. Mesela para vakıfları bunların arasındadır. Belli ölçülerde yeni yeni bazı kardeşlerimiz yüksek lisans doktora tezi yaptılar üzerinde ama henüz araştırılmayan çok yönleri var. Onun için kârsız olarak bir kurumun ayakta durabilmesi ancak karzasen kurumu olursa o ödünç verilen para aynen geri alınır ama orada da aslında masraf karşılığı belki sabit bir masraf olduysa onu da ödünç alandan ilaveten alma imkanı söz konusu olabiliyor. Havale ücreti gibi mesela veya kefalet, kefil ücreti, işte noterden diyelim kefalet senedi yaptırıldı. Ondan sonra veya ipotek kondu, ipotek masrafları. İpotekte bir bildiğimiz gibi yine bilirkişi fiyatlandırması oluyor. O bilirkişilere para ödeniyor makbuz karşılığı. Buna benzer masraflar ödünç alanın karzasen muamelesi sebebiyle ortaya çıktığı için bunlar ödünç alandan tahsil edilebilir, faize girmez. Yani kısaca biraz önce sözünü ettiğimiz 10 bin altın lirayı askeriye verirken bilfarz para vakfı diyelim bununla ilgili 100 altın lira da masraf yapmıştı bilfarz. Bu 100 altın lira masrafı da alma hakkına sahiptir sistemin yürümesi için. Başka bir kardeşimiz hocam diyor bizler yani din görevlileri olarak maaş alma sistemini yani normal bankadan değil de faizsiz bankacılık kurumlarından alamaz mıyız diye sormuş. Tabii ki alınabilir. Alınabilir de tabii şu anda faizli bankalar bildiğimiz gibi promosyon veriyorlar. 500 lira, 800 lira yıllık neyse oradan maaşlarını alanlara anlaşmaya göre. Katılım bankalarının da bu anlamda zaman içinde bir promosyon verme durumları olursa bunu cari hesapta bu maaşları nasıl değerlendirmeleri gerekir. Diğer bankaların değerlendirdiği gibi faize girmeden ve böyle bir promosyon vermeleri onlara söz konusu olabilir. Ama şu anda henüz yaygınlaşmadı bunların diğer faizli bankalar gibi maaş ödeme sistemi onlar kadar yaygınlaşmadı. Yaygınlaşması zaman içinde olabilir demek lazım. Başka bir kardeşimiz hocam diyor. Bazı faizsiz bankalar faizli bankaların kurmuş olduğu bireysel emeklilik sistemini kullanmakta sakınca görmüyorlar diye sormuş. Şimdi faizsiz bankaların kendi şu anda bireysel emeklilik sistemleri de var. Kendi kurmuş oldukları. Tabii bunu kendileri kuruncaya kadar belki başka bir bankanın bireysel emeklilik fonunu da işletme imkanları olabiliyor ama kontrollü işleterek, faizli yerlerde kullandırmamak üzere bireysel emeklilik fonu kullandırılırsa bunun meşru olduğunu söyleme imkanımız var. Yani bildiğimiz gibi bireysel emeklilik şu oluyor. Siz sisteme giriyorsunuz, 10 yıl süreyle sizden diyelim 400 lirayla aylık girimi dahil olmuşsanız 10 yıl 4'er 100 lira her ay ödeyerek bireysel emeklilik ödemeleriniz oldu. Belli bir dönem sonra hazineden de size 4'te 1 yani 100 lira da hazineden katkı yapılıyor. Bağış anlamında. Herkese yapılıyor bu bilahisinde. Zengin fakir ayrımı da yok. Dolayısıyla sizin 400 lirayla 500 lira çıkıyor aylık size ödenen toplam rakam 500 lira olmuş oluyor. 10 yıldan sonra tabii havuzda bu para işletiliyor, boş tutulmuyor. Belli yerlere yatırım yapılıyor. İşte yatırım yapılan yerler nereleri? Bize bu gerekiyor. Eğer o havuzdaki paranın işletilmesi meşru yerlerde oluyorsa, faizsiz alanlara yatırım yapılıyorsa bireysel emeklilik biz caizdir diyoruz. Fakat faizli alanlara yatırım yapılıyorsa dolayısıyla havuza faiz akışı olabileceği için yıllara yayılacak bizim bu emeklilik havuzumuzda da faiz birikimi söz konusu olacaktır. Yani bu sebeple ancak bunu meşru şekilde havuzdaki parayı işletmesinde garanti görülen diyelim, kontrollü olarak bunu işleten bireysel emeklilik havuzuna dahil olmak caizdir diyoruz. Fakat rastgele faizli yerlerde yatırım yapılıyorsa çok gelir falan gelsin diye onu tabii dahil olan kendisi bilir. O konuda araştırma yapıp durumu öğrenmesi de gerekiyor. Kısaca 56 yaşına kadar bildiğimiz gibi havuz işletilmeye devam ediyor. Bizim paramız da işletiliyor. 56 yaşına girdikten sonra istersek bizim adımıza biriken bütün parayı topluca çekebiliyoruz. Dolayısıyla bunu ev almada vesairede kullanmak istiyorsak topluca çekebiliriz. Ya da emekli maaşı gibi aylara bölünsün diyebiliyoruz. Kaç yıla, 10 yıla, 20 yıla bölünme durumu hesaplama yapılıyor. Yine geride kalan para işletilmeye de devam ediliyor bize ait olan kısım. Ve sonuçta işte 10-15-20 yıla yayılma durumuna göre bize aydan aya 1000 lira, 2000 lira, 1500 lira ne kadar tutuyorsa emekli maaşı ödenmeye devam ediliyor. Bu şekilde sistem tasarruf amacıyla Türkiye'de kuruldu ve gerçekten de çok uzun soluklu. Yani 20-30 yıla, 40 yıla kadar yayılabilen diyelim. Yani 18-20 yaşında bir kimsenin bireysel emeklilik havuzuna dahil olduğunu kabul edelim. Bir 10 yıl geçecek bir defa. Ondan sonra ödeme bitecek. Ondan 56 yaşına girinceye kadar. İsterse yine geri alabiliyor. Yani arada da sistemden çıkmak isterse çıkma hakkı var ama bu defa hazine bağışladığını geri vermede ciddi kesintiler yapıyor. Sadece hazine kısmında kesinti olabiliyor yani erken çıkmak istenirse. Buna benzer bir takım denge unsurları var. Neyse 56 yaşına ve daha sonrasına bu kardeşimiz devam edebildiği takdirde şimdi 20 yaşında giren 56 yaşından sonra oradan para almaya başlayacak mesela. O zamana kadar onun parası hep havuzda işletiliyor anlamına geliyor. Neredeyse yarım asıra yakın 40-50 yıl gibi bir süreyle o havuzdaki para işletilmiş olacak ve bunlar yüz binlerce kişiye ait olan paralar olunca yekün tutuyor. Milyarlarca on milyar, 20 milyar gibi rakamlara ulaşıyor ve ülke kalkınmasına tabii ki bu paralar kullanılmış oluyor. Buna benzer faydaları da söz konusu. Başka bir kardeşimiz hocam feraiz konusunda diyor. Bir açıklama yaparsanız sevinirim demiş. Feraiz. Bildiğimiz gibi ferida feraiz. Miras payları anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de kimin ne kadar miras payı alacağı açıklanmış. 12 tane kısaca mirasçı var. Kur'an-ı Kerim'de bizzat isim isim zikredilen, yer verilen ve 12 tane bu akrabanın ne kadar miras payı alacakları miktarlar tek tek verilermiş. Bu ya 1/2'dir, ya 2/3'tür, ya 1/4'tür, ya 1/6'dır, ya 1/8 şeklinde birkaç paya ayrılmış Miraç'ın durumuna göre. Ve bunlar ayet-i kerimelerde tek tek açıklanmış. Özellikle Medine-i Münevvere döneminde Sa'd bin Rebi Hazretleri var. Genelde sahabe içinde varlıklı ensarın, varlıklı zengin olan sahabilerden. Uhud gazvesinde şehit düşüyor. Geride hanımı, iki tane de kızı, bir de erkek kardeşi kalmış en yakın akraba olarak. Mirasçı bunlar yani. Fakat cari adetlerine göre erkek kardeşi aileden diyor, tek erkek benim, bütün mal bana ait diyor. Mirası el koyuyor. Henüz miras aitlerinin gelmediği bir dönemde eski adetlere göre mala el koymuş. Sa'd'ın hanımı, iki de yetim var orta yerde. Peygamberimize gelmiş. Ya Resulallah demiş, bu nasıl iş? Kocam demiş, biliyorsunuz Uhud'da şehit düştü. Ben eşiyim, iki yetim kız çocuğu var. Kayınbiraderim bütün malı el koydu demiş. Bu malı biz beraber ektik, biçtik, bugüne getirdik neyse. Hurma bahçelerimiz neler varsa. Bizim hiç mi hakkımız yok demiş. İslam bize hiç mi hak vermeyecek? Ben başımın çaresine bakarım demiş. Babamın evine giderim, çalışırım. Fakat bu iki yetim kız var orta yerde. Bunların yetiştirilmesi ve özellikle evlendirilmesi. Aynen metinde bu da var. Bunların ileride evlendirilmesi malla yakından ilgilidir demiş. İyi bir yere gelin gitmeleri malla da bağlantılıdır. Babaları varlıklıcı olan bu yetim kızlar niye demiş mağdur olsun? Allah Resulü haklısın demiş. Ama henüz Yüce Allah bu konudaki hükmünü bildirmedi. Bekleyelim demiş. Kadın dönüp gitmiş. Bir iki gün geçmeden Nisa suresi 11-12. Ayetler nazil olmuş. Nesabda yusikum la fi evladikum lidzekeri mislu hazli ünseyin diye başlayan, ondan daha sonra da 176. ayet gelecek. 3 tane ayet-i kerimede Nisa suresinde bunların hepsi. 12 kadar en yakın akrabanın miras hisseleri tek tek belirlenmiş. Feraiz dediğimiz işte bunlar. Eshab-ül Feraiz denilen 12 kişi kimler oluyor? Anne, baba, eş mesela, vefat eden erkekse hanımı, vefat eden kadınsa, mal kaldıysa kocası, ondan sonra kız çocukları var. Bu arada dede, nine var mesela bunların arasında. Yani bir de ana bir kardeşler var. 12 tane akraba tek tek sayılarak bu 3 tane ayet-i kerimede miras hisseleri belirlenmiş. Neyse peygamberimiz çağırmış şeyi, Sa'd'ın hanımını ve erkek kardeşini. Erkek kardeşine hitaben Eati İbnete Sa'd'ın Es-Tülüseyn buyurmuş. Sa'd'ın iki kızına 2/3 vereceksin demiş peygamberimiz. Ayet-i kerimede öyle. Ve zevcetehü Es-Tümüne, hanımına 1/8. Yani vefat edenin çocuklarıyla beraber hanımı mirası olursa 1/8 alıyor ayet-i kerimeye göre. Hiç çocukları olmazsa vefat edenin, o zaman 1/4. Eğer vefat eden kadın olursa kocası hanımından kalan mirasın 1/4 alıyor çocuklar varsa. Hanımın hiç çocuğu yoksa hanımın mirasının yarısına hak kazanıyor erkek. Ayet-i kerimede böyle. Dolayısıyla burada hanımına 1/8. Fema bakiye fehüeleke, geride ne kalırsa bu da sana aittir demiş Allah'ın Resulü. Şimdi kısaca ilk miras taksimatı bu olmuş. Şimdi topluyoruz burada. 1/8 hanımı alacak. 2/3 iki kız alacak, eşit paylaşacaklar. Eşittir. Bunları paylarını eşitliyoruz. Artanı da erkek kardeşi alacak vefat eden Sa'd'ın artan mirası. Asabe sıfatıyla diyoruz buna. Fakat buna karşılık kızların amcası olan Sa'd'ın bu erkek kardeşi aynı zamanda kızların sorumluluğunu üzerine alıyor İslam'a göre. Yani bunların eğitimi, okutulması ve evlendirilmesi, hukukunun korunması amcaların üzerine vacip hale geliyor. Aynen işte amca baba yerine, baba gibi denir ya, babanın yerine geçiyor amca bir bakıma. Babanın fonksiyonlarını ifa ediyor çocuklar üzerinde. Annelerinin bu çocukların eğitimini, daha sonrasını evlendirilmesini yapma zorunluluğu olmuyor. Dolayısıyla anne de serbest kalıyor aslında. Arzu ederse yeniden evlenebiliyor falan. Şimdi kız çocuklarını alıp üvey baba evine götürmek yerine amcaların himayesine kalıyor bu kız çocukları. Amcanın yanında daha güvenli. Üvey babanın evinde mi güvenlidir, amcasının evinde mi ya da himayesi altında mı? Yani buna benzer İslam bir denge kurmuş hulasa. Bugün kanunlara göre tabii bakıyoruz, erkek kardeş hiç de miras gitmez. Hatta anne baba varsa hayatta anne babaya hiç miras gitmez. Şu andaki medeni kanunda bir tek oğul veya kız, hatta torun, furu dediğimiz varsa hayatta hiçbir kardeş mirasa giremez. Hiçbir anne baba dedenine mirasa giremez. Fabrika kaldı diyelim. Çok erkek 10-15-20 yıl çalıştı, çabaladı. Çok büyük iş adamıydı. Fabrikaları falan var. Bir tane kızı var 3-5 yaşlarında veya torun da olabilir. Daha önce vefat eden oğlu trafik kazasında ölmüş. Onun kızı var, oğlu var neyse. Mesela torun bile olabilir. Bütün miras ona kalıyor. Hanım hayatta ise bugün kanunlarda o sadece 1/4 alıyor. Hak olarak o kadar. Geri kalan tamamı oğul, kızı veya torununa gidiyor. Yukarıdaki annesi babası hayattaysa oğlundan hiçbir miras alamıyor medeni kanuna göre. İslam'a göre ise anne babanın işte sözünü ettiğimiz Nisa suresi 11-12 176. ayetlerde bunlar açıklanıyor. En azından 6'da 1 olmak üzere anne baba muhakkak miras sahibi oluyor. Feraiz dediğimiz ilim bu aslında. Yani elimizdeki hemen Kur'an-ı Kerim meallerine, tefsirine falan bakarsak not alabiliriz. Nisa suresi 11-12-176. Hemen hemen bu üç ayet-i kerime bütün bizim sülalemizi, en yakın akrabalarımızı içine alır. Ve yaklaşık ne kadar miras alınacağının ölçülerini de orada görebiliriz. Bu neye böyle olmuş diyorsak onun dengesi ilahi sistemde bellidir. Onun hesabı kitabı ilahi terazide tartılmış, ölçülmüş, biçilmiş, karşılıklı görevler, hak, hukuk, koruma altına alma, himaye etme, görev yükleme gibi dengeler sebebiyle her hak sahibine hakkı verilmiş. Ve bu yüzden la vasiyeti li varisin buyurmuş Peygamberimiz. Mirasçıya vasiyet geçerli değildir buyurmuş hadis-i şerifinde. Niçin? Çünkü Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. İnnallâhe âtâ hakkahu li sahibi hakkın hadis-i şerifte. Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Artık vasiyet yoluyla da ilaveten o mirasçılara miras bırakma geçerli değildir buyurulmuş. O yüzden mirasçı olana vasiyetle anne baba falan vasiyet ederek mal bırakmak istese bu geçerli olmuyor. Peygamberimiz bunu yasaklamış. Ancak yabancıya vasiyetle mal bırakılacaksa o da 1/3 sınırlanmış bildiğimiz gibi. Yani bir kimse malının 1/3 kadar olan kısmını vasiyetname yoluyla mezardayken de yönlendirebiliyor. Nereye verilmesini istediyse oraya verdirebiliyor zorla. Sağlam yaptıysa vasiyetnamesini noterden falan tescil ettirdiyse onun mirasçıları yerine getirmek zorunda. Ama 1/3 geçmemesi gerekiyor. Bugün kanunlarda mahfuz hisse deniyor ona. Tam 1/3 az olur, çok olur ama yakındır genelde. Medeni kanundaki mahfuz hisselerle İslam'daki 1/3 oranları birbirine genelde yakındır. Çünkü Sa'd bin Vakkas Hazretleri bildiğimiz gibi bu veda acısı çok hastalanmış veda acı sırasında. Hatta belki vefat edebilir endişesi falan da yaşanmış. O arada vasiyet etmiş bu sefer. Çok malı, mülkü falan da var tabii. İşte çeşitli yerler, hayır yerlerine vasiyetle mal bırakmak istiyor ama malının çoğunu bırakmak istiyor. Peygamberimiz ziyaretine geldiğinde tabii bunu haber almış. Vasiyetle mallarını dağıtıyormuş falan diye işitince ya Sa'd böyle böyle duydum. Evet doğru ya Resulallah demiş. Çok mal var. Bir tek kızım var demiş. Ona çok mal kalacak. O yüzden onu hayır yerlerine dağıtıyorum demiş malımın çoğunu. Olmaz demiş Peygamberimiz. Ne kadarını? İşte çoğunu. 1/4. Olmaz. Yarısını dağıtayım. Yarısı da olmaz demiş Peygamberimiz. 1/3 dağıtayım. 1/3 olur. O bile fazla ama 1/3 olabilir demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü senin mirasçılarını varlıklı olarak başkasına muhtaç olmayacak şekilde bırakman, başkalarına muhtaç şekilde bırakmandan daha hayırlıdır buyurmuş. Ve 1/3 fazlasına izin vermemiş. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.